Ayrım 8.
Yalnız diyalektikçi, reformları yapmak, dönüşüm için savaşın vermek gerektiğini ve bunun yapmanın iyi olduğunu anlayan adamdır. Çünkü o devrimin evrime bağlı olduğunu bilir. Yalnız devrimciler, eyleme katılışlarıyla reformlara gerçekten devrimci bir içerik kazandırabilirler. Yalnız onlar diyalektikçi oldukları için reformcuların yanılttığı emekçiler gibi solcu sözlerin ayartıp baştan çıkarttığı kimseleri de küçük eylemlerde, sonra daha büyük eylemlerde kendi çevrelerinde bir araya toplayabilirler. Yalnız diyalektikçi dereceli nicel değişikliklerin değerini, sosyalizm için savaşım yollarının koşullara göre çeşitliliğini, kısaca devrimin bir süreç olduğunun gerçeğini anlayabilir. Yalnız diyalektiğin ustaları halk cephesinin ve kurtuluş cephesinin başarılar sağlamasında emekçi kitlelere kılavuzluk edebilirler. Diyalektikçi reformcu olarak değil, devrimci olarak en küçük bir eyleme girişirken de enternasyonelin doğru sözlerine bütün anlamını verir. Bir araya gelelim, bir gün gelecek, enternasyonel tüm insanlık olacak. Proletaryanın evrensel zaferi bir ütopya değildir. Nesnel olarak konmuş kesin bir bilgidir. Gözlemler. A. Belirsiz, göze çarpmayan nicel değişikliklerin köklü nitel değişikliklere vardığını söyledik. Bu demektir ki nicelik nitelikten, nitelik de nicelikten ayrılamaz. Ve örneğin maddeyi saf nitelik, ruhu salt nitelik sayan Bergson'un yaptığı gibi nicelikle niteliği birbirinden yalıtlamak keyfi bir davranıştır. Gerçek hem nicel hem de niteldir ve iyice kavramak gerekir ki nitel değişiklik bir nitelikten ötekine geçiştir. Sıvı olma niteliği belirli bir ısının nicel birikimiyle gaz olma niteliği haline geçer. Metafizikçinin yalnız niceliğin bilimi yapmak istedikleri, matematikte bile nicelikle nitelik birbirinden ayrılamazlar. Tam sayıları toplamak nicel bir süreçtir. Ama bu toplamanın bir de nitel yönü vardır. Çünkü bütün tam sayılar kesirli sayılardan, cebir sayılardan ve benzeri değişik nitelikleri olan belirli bir türün sayılarıdır. Sayıların nitel bakımdan çeşitliliği önemlidir. Her türün kendi özellikleri vardır. Tam sayıları, kesirli sayıları ya da cebir sayılarını toplamak daima toplamadır denecektir. Evet, ama toplama her seferinde farklı niteliklere dayanır. Aynı şekilde 5 şapkayı ya da 5 lokomotifi toplamak hep aynı toplamadır. Ama nesneler nitel bakımdan çok farklıdırlar. Nicelik her zaman bir şeyin niceliğidir, bir niteliğin niceliğidir. B. Nicelik nitelik olarak değişir ama karşılıklı olarak nitelik de nicelik olarak değişir. Çünkü onlar birbirlerinden ayrılmazlar. Örnek, kapitalist üretim ilişkileri belirli bir andan sonra üretici güçlerin nicel değişmelerini dizginler, hatta onları geriletir. Üretim ilişkilerinin nitel dönüşümü, üretici güçlerin toplumsallaşması ile ifadesini bulur ki, üretici güçler böylece yeni bir atılım kazanmış olurlar. Sonuç olarak üretici güçler büyük bir nicel gelişme tanımış olurlar. Yoklama soruları. Nitel değişiklik nedir? Kesin örnekler yardımıyla nicel değişiklik, çoğalma ya da azalma ile nitel değişiklik arasında zorunlu bir bağ olduğunu gösteriniz. Diyalektiğin üçüncü çizgisi bir militan işçiye ne bakımdan bir tek cephenin gerçekleştirilmesinde daha iyi iş görmek, etkili olmak olanağını sağlar. Beşinci ders, diyalektiğin dördüncü çizgisi, karşıtların savaşımı. 1. Karşıtların savaşımı her değişikliğin devindiricisidir. Bir örnek, diyalektiğin dördüncü çizgisi, çelişkinin nitelikleri, çelişki içtedir, çelişki yenileştiricidir, karşıtların birliği. 1. Karşıtların savaşımı her değişikliğin devindiricisidir. Biz gördük ki bütün gerçek harekettir ve bu hareket evrenseldir. Kendi aralarında zorunlu olarak bağlantı bulunan nicel ve nitel olarak iki biçime bürünmüştür. Peki ama hareket niçin vardır? Değişikliğin, özellikle niceliğin nitelik haline dönüşünün, bir nitelikten yeni bir niteliğe geçişin devindiricisi nedir? Bu soruyu yanıtlamak, diyalektiğin dördüncü çizgisini, diyalektiğin temel yasasını, bize hareketin nedenini veren yasayı açıklayıp anlatmaktadır. Pek somut bir örnek bu yasayı ortaya koyacaktır. Marksist felsefeyi, diyalektik materyalizmi inceliyorum. Bu ancak aynı zamanda hem bilgisizliğimin bilincindeysem ve hem de bu bilgisizliğimi yenmek ve bilgiyi elde etmek iradesine sahipsem olanaklı olabilir. İncelememin devindiricisi, incelemedeki ilerlemenin mutlak koşulu benim bilgisizliğim ile onu yenme isteğim arasındaki savaşımdır. Bu benim bilgisizliğim konusundaki bilincim ve bu bilgisizlikten kurtulmaktaki iradem arasındaki çelişkidir. Bu karşıtların savaşımı, bu çelişki incelememin dışında değildir. Eğer ben ilerleme gösteriyorsam, Bu bizzat bu çelişkinin durmadan kendisini ortaya koyuşu ölçüsündedir. Elbette ki incelemenin ilerleyişini belirleyen kazançların her biri bu çelişkinin çözülmesidir. Bugün dün bilmediğimi biliyorum ama her bir çözülmenin arkasında bildiğimle bilmediğimin bilincinde olduğum arasında yeni bir çelişki ortaya çıkar. Ve buradan incelememde yeni bir çaba, yeni bir çözülme ve yeni bir ilerleme oluşur. Her kim ki her şeyi bildiğini sanır, hiçbir zaman ilerleyemeyecektir. Çünkü bilgisizliğini gidermeye, yenmeye çalışmayacaktır. Bu hareketin ilkesi incelemedir. Daha az bir bilgiden daha büyük bir bilgiye dereceli olarak geçişin devindiricisidir. Şu halde karşıtların savaşı mı, benim bilgisizliğim ile bilgisizliğimi yenmek zorunda olduğumun bilinci arasındaki savaşımdır. 2. Diyalektiğin dördüncü çizgisi. Diyalektik, metafiziğin tersine doğadaki nesnelerin ve olayların iç çelişkiler içerdikleri, çünkü hepsinin olumlu ve olumsuz yanları, bir geçmişleri ve bir gelecekleri olduğu için, hepsinin yok olup giden ya da gelişen öğeler taşıdıkları görüşünden yola çıkar. Karşıtların savaşımı eski ile yeni arasındaki, ölen ile doğan arasındaki, yitip giden ile değişen arasındaki savaşım işte bu, gelişme sürecinin nicel değişmelerin nitel değişmelere çevrilmesinin içindeki içeriktir. Gelişmenin ilkesi olarak çelişkinin incelenmesi şu başlıca nitelikleri ortaya çıkarmamıza olanak sağlar. Çelişki içtedir. Çelişki yenileştiricidir. Karşıtların birliği vardır. 3. Çelişkinin nitelikleri. A. Çelişki içtedir. Her gerçek harekettir. Bunu gördük. O halde hiçbir hareket yoktur ki bir çelişkinin, bir karşıtlar savaşımının ürünü olmasın. Bu çelişki, bu savaşım içtedir. Yani ele alınan hareketin dışında değildir, onun esasıdır. Bu keyfi bir olumlama mıdır? Hayır. Biraz düşünme gösterir ki, gerçekte de dünyada hiçbir çelişki olmasaydı dünya değişmeyecekti. Eğer bir tahıl tanesi yalnızca bir tane olsaydı, sonsuza dek hep tahıl tanesi olarak kalacaktı. Ama o, madem ki bir bitki olacaktır, değişme gücünü kendinde taşır. Bitki taneden çıkar ve baş verip ortaya çıkması tanenin ortadan kaybolmasını içerir. Bu her gerçek için böyledir. Eğer gerçek değişiyorsa o özünde aynı zamanda hem kendisi ve hem de kendisinden başka bir şeydir. Niçin yaşam çiçeklerini ve meyvelerini verdikten sonra ölüme doğru yönelir? Çünkü yaşam yalnızca yaşam değildir. Yaşam ölüme dönüşür. Çünkü yaşam bir iç çelişki taşır. Çünkü yaşam ölüme karşı gündelik savaşımdır. Her an bir kısım hücreler ölür, başkaları onların yerini alır, ta ki ölüm onlara da üstün gelinceye kadar. Metafizikçi onların derin birliğini, karşıt güçlerin birliğini görmeksizin, yaşam ile ölümü iki mutlak gibi birbirinin karşısına koyar. Mutlak olarak her türlü çelişkiden arınmış bir evren, kendi kendini yinelemeye mahkum olurdu. Hiçbir zaman yeni bir şey ortaya çıkmazdı. O halde çelişki her değişmenin içinde vardır. Şeylerin gelişiminin ana nedeni dışta değil içte, yani şeylerin iç çelişkilerindedir. Şeylerin hareketleri ve gelişimleri içlerinde bu gibi çelişkilerin varlığı nedeniyle olur. Bir şeyin içindeki bu çelişki gelişmenin ilk nedeni olup, Lenin de gelişme karşıtların savaşımıdır diyordu. Gene incelemekte olan adam örneğini alacak olursak, bu adamın aynı zamanda hem bilisiz olduğu hem de öğrenmeye gereksinme duyduğu doğru değil midir? İncelediği sürece, bu iki karşıt gücün savaşı mıdır o? İşte incelemekte olan adamın özü budur. Eğer geçen derste incelediğimiz süreci, suyun gerek buz, gerek su buharı haline dönüşümünü yeniden ele alacak olursak, böyle bir değişmenin de bir iç çelişkinin varlığıyla açıklandığını saptarız. Bir yandan su moleküllerinin yapışma kuvvetleriyle, öte yandan her moleküle özgü hareket, molekülleri dağılıp saçılmaya iten kinetik enerji arasındaki çelişki. Yapışma kuvvetleri ile dağılma kuvvetleri arasındaki çelişki. Elbette ki suyu yalnız sıvı haliyle, yani 0 derece ile 100 derece arasında ele almakla yetinilirse bu savaşım kendini göstermez. Her şey dingin ve durgun gibidir. Görünen sıvı durumun kalınlığıdır. Görünen yön derin gerçeği, özü, yani yapışma kuvvetleri ile dağılma kuvvetleri arasındaki savaşımı gizler. Bu iç çelişki işte sıvı durumun gerçek içeriği. Ve işte bu çelişkidir ki sıvı suyun birdenbire katı su ya da su buharı haline dönüşmesini açıklar. Yeni bir duruma nitel geçiş, karşıt kuvvetlerden birinin öteki üzerinde zafer kazanmasıyla olanaklıdır ancak. Sıvı durumundan katı duruma geçişte yapışma kuvvetlerinin zaferi, sıvı durumdan gaz durumuna geçişte dağılma kuvvetlerinin zaferi. Bu zafer karşıt kuvvetleri yok etmeyen ama onların bir bakıma belliliğini değiştiren bir zaferdir. Katı durumda olumsuz yön moleküllerin hareketidir. Gaz durumunda olumsuz yön yapışmaya doğru olan eğilimdir. Şu halde o andaki durumu ne olursa olsun iç kuvvetlerden olan karşıt kuvvetlerin savaşımıdır ve suyun dönüşümleri bununla açıklanır. Bu dış koşullar, çevre koşulları hiçbir rol oynamaz demek midir? Hayır. Diyalektiğin birinci yasasının, her şey birbirine bağlıdır yasasının incelenmesi, bir gerçeği hiçbir zaman kendisini kuşatan koşullardan yalıtmamak gerektiğini bize göstermişti. Su olayında durum değişikliği için zorunlu olan bir dış koşul vardır. Bu, ısının yükselmesi ya da azalmasıdır. Sıcaklığın yükselmesi, moleküllerin kinetik enerjisinin artmasını, yani onların hızının artmasını olanaklı kılar. Soğumanın ters etkisi vardır. Ama unutmamak gerekir ki, eğer ele aldığımız nesne içinde, bu durumda su, iç çelişkiler olmasaydı, dış koşulların etkisi bir sonuç oluşturmayacaktı. Onun için diyalektik, iç çelişkilerin, incelenen sürecin ondan ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve bu sürecin özgürlüğünün anlaşılması için zorunlu olan iç çelişkilerin aranıp bulunmasını esas olarak kabul eder. Bir şeyin içindeki bu çelişki, gelişmenin ilk nedeni olup, bir şeyin öteki şeylerle ilişkileri, bunların iç bağları ve birbirleri üzerindeki etkileri ikinci derece bir nedendir. İşte metafizik düşünüşün kabul edemediği de budur. Metafizikçi, gerçeği oluşturan ve bütün nitel değişikliklerin devindirici gücü olan iç çelişkilerden habersiz olduğu için bütün değişiklikleri dış müdahalelerle açıklamak zorundadır. Yani ya doğaüstü nedenlerle Tanrı yaşamı, düşünceyi, kralları yarattı gibi ya da yapay nedenlerle şeyleri değiştirmek gibi gizemli bir gücü ellerinde tutan ayrıcalıklı kimseler vardır. Devrimi yapanlar, başkaldırma tohumları saçanlar bir takım elebaşlarıdır ve benzeri. Bunun gibi bazı gerici ideologlar 1789 devrimini birkaç kötü önderin belalı eylemine bağlarlar. 1917 sosyalist devrimi içinde durum aynıdır. Tersine diyalektik toplumsal gelişmenin karşısına çıkan sorunların çözümü için bir iç çelişki, bu toplumu oluşturan uzlaşmaz karşıt sınıflar arasında çelişki var olduğu sürece devrimci çıkış yolunun kaçınılmaz olduğunu bilimsel olarak gösterir. Devrim çeşitli aşamalardan geçen bu çelişkinin ürünüdür. Devrim ne Tanrı'dan ne de şeytandan gelir. İç çelişkilerle, temel nedenlerle dış koşulların karşılıklı rolü akılda tutulmalıdır. Gerçekten de bu rol devrimin ihraç edilmediğini anlamaya olanak verir. Hiçbir nitel değişme bir dış müdahalenin doğrudan doğruya ürünü olamaz. Bunun gibi Sovyetler Birliği'nin varlığı ve ilerlemeleri kapitalist ülkelerde proletaryanın genel savaşım koşullarını değiştirdi. Ama Sovyetler Birliği'nin ne varlığı ne de ilerlemeleri öteki ülkelerde sosyalizmi yaratmak gücüne sahip değildir. Ancak her ülkeye özgü olan sınıf savaşımının gelişmesi, kapitalist ülkeleri niteleyen iç çelişkilerin gelişmesi bu ülkelerde devrimci değişiklikleri oluşturabilir. Stalin'in sık sık yinelenen her ülke eğer istiyorsa kendi devrimini kendisi yapacaktır. Eğer devrimi istemiyorsa devrim olmayacaktır. Sözü bundan ileri gelir. Tıpkı küçük çocuğun durumu gibi. Siz onu yürütmek için istediğiniz çareye başvurun, onun iç organik gelişmesi yürümesine izin verinceye kadar hepsi boşuna olacaktır. Görülüyor ki Stalin'in dördüncü çizgisinin anlatımında ısrarla üzerinde durduğu çelişkinin iç özelliğinin çok önemli bir pratik anlamı vardır. B. Çelişki yenileştiricidir. Eğer Stalin'in bu yasayı açıklamasını ele alacak olursak, karşıtların savaşımının eski ile yeni arasındaki, ölen ile doğan arasındaki, yitip gitmekte olanla gelişmekte olan arasındaki savaşım olarak değerlendirildiğini görürüz. Karşıtların savaşımı gerçekte zaman içinde gelişir ve tıpkı toplum gibi, tıpkı canlı doğa gibi fizik evrenin de bir tarihi olduğunu gördük. Nitel değişiklikler tarihsel sürecin belirli bir anında eskiye karşı kazanılan zaferin ürünleri olan yeni yönler ortaya çıkarırlar. Ama bu ancak yeni güçler eskiye karşı ve bizzat eskinin bağrında gelişmiş oldukları için olanaklıdır. Kapitalist toplumu ortaya çıkaracak olan yeni üretici güçler ve onlara uygun düşen üretim ilişkileri eski feodal toplumun bağrında ve ona karşı gelişirler. Aynı şekilde delikanlı çocukta ve ona karşı büyür, ergin de delikanlıda ve ona karşı olgunlaşır. Demek ki çelişkinin iç niteliğini saptamak yeterli değildir. Bu çelişkinin eski ile yeni arasında savaşım olduğunu da görmek gerekir. Yeni eskinin bağrında doğar, eskiye karşı büyür. Çelişki yeninin kesin olarak eskiye üstün geldiği zaman çözülür. O zaman iç çelişkilerin yenileştirici niteliği, verimliliği ortaya çıkar. Gelecek geçmişe karşı savaşımda hazırlanır. Savaşımsız zafer yoktur. Metafizikçi çelişkinin yenileştirici gücünü değerlendiremez. Ona göre çelişki iyi hiçbir şey getiremez. Evrenin durağan olduğu görüşüne sahip olduğu için varlığın, doğa ya da toplumun varlığının her zaman özdeş olmasını istediği için çelişki metafizikçiye göre saçmalıkla eş anlamlıdır. Bütün gücüyle onu uzaklaştırmaya çalışır. Bu yüzden ekonomik bunalımlar diyalektikçiye göre kapitalizmin temel iç çelişkilerinin açık belirtileridir. Metafizikçi için geçici sıkıntılardır. Bunun gibi sınıf savaşımı elebaşların kötü niyetinden ileri gelen can sıkıcı bir musibettir. Diyalektikçi bilir ki bir çelişkinin geliştiği yerde verimlilik, yeninin varlığı ve yeninin zafer vaadi vardır. Sınıf savaşımı yeni bir toplumu müjdeler. Her ortam ve durumda diyalektikçi bu verimli savaşım için elverişli koşulları yaratır. Geçmişin güçlerinin direnişi onu hiç de korkutmaz. Çünkü bütün işçi hareketi tarihin tanıklık ettiği gibi geleceğin güçlerinin savaşım içinde çelikleştiğini bilir. Tam tersine devrimci güçleri savaşımdan döndürmek sosyal demokrasinin başlıca görevidir. Sosyal demokrasi devrimci güçleri savaşımdan döndürerek bozmaya, yozlaştırmaya çalışır. Bilimler ve sanatlar tarihi çelişkinin verimliliğini parlak bir şekilde gösteren örnekler bakımından çok zengindir. Büyük buluşlar eski teoriler ile yeni deneysel olgular arasındaki korkusuz bir çelişkinin ürünüdür. Örnek Torricelli deneyi gerçekliği ortaya konan bir olay ile civa ile dolu bir kaba baş aşağı daldırılan bir tüp içindeki civa deney yerinin yüksekliğine göre değişen belirli bir düzeye kadar iner, civanın üstünde boşluk vardır. Her tarafta öğretilen eski fikir, doğa boşluktan nefret eder fikri, arasında yaratıcı bir çelişki ortaya çıkardı. Eski fikir, gerçekte tüp içindeki civa düzeyinin neden yüksekliğiyle değiştiğini açıklamakta güçsüzdür. Çelişkiyi atmosfer basıncının bulunuşu çözmüştür. Her nitel değişiklik bir çelişkinin verimli bir çözülmesidir. Çelişkinin verimliliği Gorki'nin kitabında da çok güzel ortaya çıkar. Gorki'nin anasında zora, kadere boyun eğmiş yaşlı bir kadın ön yargılarına karşı savaşım vererek bir devrimci haline gelir, değişir. Dış koşullar sayesinde gelişen iç çelişki, devrimci bir savaşçı olan oğlunun örneği. Gene aynı 1902 yılı 1 Mayıs gösterisini Sormova'da ilk başlatan Gorki'nin kitabının kahramanı Pierre Zalamov, Çarlık Mahkemesi'ni gururla açıklar. Özlemini çektikleri yaşamla bugünkü toplumun kendilerine hazırladığı yaşam arasındaki uyumsuzluk yüzünden kıvranan, işkence çeken işçiler, mevcut düzenin kusurlarının kendilerini mahkum ettiği tiksinti verici durumdan kurtulmak için çareler aramaya yönelirler. Ve Pierre Zalamov, umutsuz bir emekçiyken bu çelişkinin üstesinden gelmek için yaptıkları inatçı bir savaşımdan sonra nasıl yeni bir adam, bir devrimci haline geldiğini anlatır. Bu dersin başlangıcında bilimi inceleyen bir adamın bizzat incelemenin ortaya koyduğu çelişkileri durmadan çözerek ilerlediğini söylemiştik. Aynı şekilde çelişkinin verimli gücünü bilen devrimci, bir savaşçı Maurice Thorez'in eleştiri ve öz eleştiri bunlar bizim günlük tayinimizdir diyen bilge sözüne sahip çıkar. Yoldaşların yaptığı bir işin eleştirisi ve gene herkesin kendi yaptığı işi eleştirme, öz eleştiri. Sosyal demokrat ideolojinin etkisi altında bulunan bir emekçi, öz eleştiriyi onursuzluk ve yerlere kapanmak sayar. Oysa öz eleştiri bilimsel bir devrimci anlayıştan ileri gelir. Öz eleştiri yoluyla savaşçı, kendi öz bilincinde, kendi günlük eyleminde eskiye karşı yeninin utkun savaşımına elverişli koşulları yaratır. Öz eleştiri yapmayı kabul etmemek, onurunu korumak değildir. İlerleme olanaklarını bozmak, kendi kendini gerilemeye mahkum etmek, kendi öz varlığını aşağılamak demektir. Lenin'in Komünist Partisi'ni güçlendiren bilimsel sürekli eleştiri ve öz eleştiri pratiğidir. Eleştiri ve öz eleştirilerdir ki Maurice Thorez 1930 yıllarında Fransız Komünist Partisi'ni Barbet Selor grubunun sürüklediği bataktan kurtarmıştır. C. Karşıtların Birliği. Çelişki ancak en az iki güç arasında savaşın varsa vardır. O halde çelişki zorunlu olarak birbirlerine karşı olan iki ucu içinde saklar. Çelişki karşıtların birliğidir. Bu çelişkinin üçüncü niteliğidir. Bunu daha yakından inceleyelim. Metafizikçiye göre karşıtların birliğinden söz etmek saçmalıktır. Örneğin metafizikçi bilimi bir yanda, bilgisizliği öte yanda sayar. Oysa gördük ki bütün bilim bilgisizliğe karşı savaşımdır. Lenin bilmenin konusunun tükenmez olduğunu gösteriyordu. Öyleyse mutlak bilim yoktur. Her zaman daha öğrenilecek bir şey vardır. Şu halde her bilim bir yandan bilgisizliği de içinde taşır. Ama aynı şekilde mutlak bilgisizlik de yoktur. En bilgisiz bir kişinin bile duyumları vardır. Belirli bir yaşam alışkanlığı, ilkel bir deneyimi vardır. Aksi halde yaşamını nasıl sürdürebilirdi? İşte bu bilim tohumudur. Karşıtlar birbirleriyle savaşırlar ama birbirlerinden ayrılamazlar. Kendiliğinde bir burjuvazi yoktur. İlkin feodal toplumun bağrında feodal sınıfa karşı burjuvazidir. Sonra kapitalist toplumda daha feodal toplumun bağrındayken de proletaryaya karşı burjuvazidir. Karşıtlardan biri öteki olmaksızın birbirlerinden ayrı ayrı yerlere konamazlar. Proletarya sömürülen sınıf olarak ortadan kalkınca burjuvazi de sömürücü sınıf olarak ortadan kalkar. Karşıtların bu ayrılmazlığı metafizikçinin yatsıdığı nesnel bir olaydır. Bunun içindir ki burjuvazi, örneğin tüm burjuvaziyi muhafaza ederek proletaryayı yok etmeyi, özellikle sermaye emek ortaklığıyla yok etmeyi öne süren metafizik görüşleri besler. Sanki kendisi için çalışan bir proletarya olmaksızın kapitalist bir burjuvazi olabilirmiş gibi. Diyalektikçi karşıtları hiçbir zaman ayırmaz. Onları çözülmez birlikleri içine koyar. Yaşam olmaksızın ölüm olmaz. Ölümsüz de yaşam olmaz. Üst olmadan alt olmaz. Alt olmadan üst olmaz. Talihsizlik olmazsa talihlilik olur mu? Talihlilik olmazsa talihsizlik de olmaz. Kolaylık olmaksızın zorluk olmaz. Zorluk olmaksızın kolaylık olmaz. Ağ olmazsa yarıcı olmaz. Yarıcı olmazsa ağ olmaz. Burjuvazisiz proletarya olmaz. Proletaryasız burjuvazi olmaz. Ulusların emperyalistler tarafından sömürülmesi olmasa sömürge ve yarı sömürgeler olmaz. Sömürgeler ve yarı sömürgeler olmasa ulusların emperyalistler tarafından sömürülmesi olmaz. Bütün çelişik yönler belirli koşullar nedeniyle özdeş değil diye nitelendirilir ve bunların çelişik olduğu söylenir. Ama bunlar aynı zamanda özdeşleriyle de nitelendirilir ve birbirlerine bağlıdırlar. Bu karşılıklı bağlantı A karşıtının B karşıtı üzerindeki etkisinin B karşıtının A karşıtı üzerindeki etkisiyle aynı ölçüde olduğu gibi ve B'nin A'nın üzerindeki etkisinin A'nın B üzerindeki etkisiyle aynı ölçüde olduğu anlamına gelir. Böylece karşıtlar biri değişebilirken öteki değişmeden kalabilecek şekilde birbirleri yanı sıra sıralanmış değillerdir. Bunun içindir ki burjuvazinin her kuvvetlenişi onun karşıtının proletaryanın zayıflaması demektir. Proletaryanın her kuvvetlenişi de karşıtının burjuvazinin zayıflamasıdır. Aynı şekilde sosyalist ideolojinin her güçsüzlüğü burjuva ideolojisinin bir ilerlemesidir ve tersine o halde proletarya burjuvaziye karşı aralıksız olarak savaşın vermediği zaman da onun zayıflayacağını sanmak baştan başa yanılsamadır. Bu durumda asıl kuvvetlenen burjuvazidir. Zayıflayan da proletarya. Onun için Marx eğer işçi sınıfı durumunu iyileştirmek için bütün fırsatları yakalamasaydı, ezilmiş, artık hiçbir umudu kalmamış, ömür boyu açlık çeken yaratıklar yanından başka bir şey olmamak durumuna düşerdi, diye açıklıyordu. Karşıtların bu birliği, karşıtların bu karşılıklı bağlantısı özellikle sürecin belirli bir anında karşıtlar birbirinin yerini almak üzere birbirlerine dönüştükleri zaman önemli bir anlam kazanır. Gerçekten belirli koşullarda karşıtlar birbirlerine dönüşürler. O zaman karşıtlar arasındaki karşılıklı bağlantı karşılıklı dönüşüm olur. Bir nitel değişiklik oluşur ve işte bu aynı dönüşüm nitelik kavramının bilimsel olarak tanımlanmasına izin verir. Örnek, burjuva proletarya karşıtlarının savaşımının belirli bir anında karşıtlardan her biri öteki durumuna geçer.